Ayrım 16.
Ama yeni öğretilerin ortaya çıkışının temel nedeni daha 20. yüzyıl başında insanlar arasındaki eşitliğin teknik açıdan kurulabileceğinin anlaşılması oldu. İnsanların doğuştan gelen yeteneklerinin eşit olmadığı kabul ediliyor, hepsinin işlev derecelerine göre farklı işlerde çalışmaları uygun görülüyordu. Ama artık farklı servet ve sosyal düzeylerde yaşamalarına gerek kalmamıştı. Önceki çağlarda sınıf ayrılıkları yalnız kaçınılmaz değil, aynı zamanda istenen bir olguydu. Eşitsizlik uygarlığın bedeliydi. Ama makinelerin gelişimiyle bu durum değişti. Her insanın farklı işlerde çalışması gerekliliğini koruyordu ama farklı sosyal ve ekonomik düzeylerde yaşama zorunlulukları kalmamış gibiydi. Bu nedenle yönetime tırmanmaya başlamış olan zümreler insanların eşitliği uğrunda savaşılması gerekli görmüyorlar, tersine onu bir tehlike olarak kabul ediyorlardı. Adaletli ve barışçıl bir toplum yaratılmasının olanaksız olduğu ilkel çağlarda insanların eşitliğine inanmak oldukça kolaydı. Binlerce yıl boyunca insanların düşlerini kardeşlik içinde hiçbir yasaya bağlı olmaksızın ve ağır iş koşullarının bulunmadığı cennetsi bir dünyada yaşayacakları düşüncesi doldurmuştu. Fransız, İngiliz, Amerikan devrimlerinin mirasçıları insan hakları, konuşma özgürlüğü, yasalar karşısında eşitlik ve buna benzer kavramlara kendileri de kısmen inanmışlar ve hatta eylemlerinin bir dereceye kadar bunların etkisi altında kalmasına izin vermişlerdi. Ama 20. yüzyılın ortalarında yaygınlaşan siyasal düşünce akımlarının hepsi buyurganlık eğilimindeydi. Yeryüzündeki cennet tam gerçekleşebilecekken yatsınmıştı. Her yeni siyasal kuram kendisine ne at takarsa taksın hiyerarşiye ve baskıya dönüş yapmıştı. 1930 yılından başlayarak tutumların katılaşması sonucunda yüzlerce yıldan beri terk edilmiş bulunan yargılamasız tutuklamalar, savaş tutsaklarının köle olarak kullanılması, toplu idamlar, itiraf ettirmek amacıyla yapılan işkenceler, rehinelerin kullanılması ve bir ülke insanlarının tümünün sürülmesi gibi uygulamalara dönülmekle kalmadı, kendilerini aydın ve ilerici olarak nitelendiren kişiler tarafından da bu tutumlara göz yumuldu. 10 yıl kadar süren uluslararası savaşlar, iç savaşlar, devrimler ve karşı devrimler sonucunda İngsos ve rakipleri bütünüyle geliştirilmiş siyasal kuramlar olarak ortaya atıldılar. Bunlara yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve çoğunlukla buyurgan yapıda olan değişik sistemler öncülük etmişlerdi. Böylece genel kargaşadan sonraki dünyanın genel çerçevesi sonucu önceden hazırlanmıştı. Dünyayı kimin denetleyeceği de ortaya çıkmıştı. Yeni aristokratlar çevresine bürokratlar, bilim adamları, teknisyenler, işçi sendika önderleri, halkla ilişkiler uzmanları, okutmanlar, gazeteciler ve usta politikacılar oluşturuyordu. Ücretli orta sınıf ve işçi sınıfının yukarı tabakalarını oluşturan bu kimseler, tekelci bir endüstrinin ve merkezi yönetimin çıplak dünyasında bir araya gelmişlerdi. Eski dönemlerdeki benzerleriyle karşılaştırıldıklarında bunlar daha az açgözlü, daha az lükse düşkün ama iktidara daha çok susamışlardı. Özellikle ne yaptıklarının bilincinde ve karşı tarafı ezmek için daha kararlıydılar. Bu sonuncu fark çok önemliydi. Bugün oranla geçmişteki diktatörlükler isteksiz ve beceriksiz kalırlar. Eskiden egemen sınıflara liberal düşünceler bulaştığı için bunlar çoğunlukla ortadaki sorunlarla uğraşırlar, yönettikleri sınıfın düşündükleriyle pek ilgilenmezlerdi. Orta çağların Katolik kilisesi bile çağdaş ölçülerle liberal sayılır. Eski hükümetlerden hiçbirinin yönettikleri kişileri sürekli denetim altında bulundurma olanakları yoktu. Televizyonun yapımı ve aynı aygıtın hem alıcı hem verici olarak kullanılmasını sağlayan teknik gelişmeler özel hayata son verdi. Her yurttaşın ya da en azından gözetlenmesi gerekecek kadar önemli herkesin hiç aralıksız polis denetimi ve başka iletişim yolları bulunmadığından sürekli bir resmi propaganda bombardımanı altında tutulabilmesi olası kılındı. Böylece tarihte ilk kez herkesin devletin isteklerine boyun eğmesi ve her konuda düşünsel bir birliğin oluşması sağlandı. 50'li ve 60'lı yıllardaki devrim dönemlerinden sonra toplum yeniden üst, orta ve alt diye 3 sınıfa ayrıldı. Ama bu kez yeni üst sınıf kendinden öncekilerin tersine içgüdülerle davranmıyor, durumunu sağlamlaştırmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyordu. Oligarşi için tek güvenli temelin kolektivizm olduğu anlaşılalı çok olmuştu. Servet ve ayrıcalığı en kolay olan savunma yolu bunların ortak mülkiyet konusu olmalarını sağlamaktı. yüzyılın ortasında gerçekleşen özel mülkiyetin kaldırılması olayı, servetin öncekinden daha az birkaç elde toplanması anlamına geliyordu. Bu kez mülkü bir bireyler kitlesi değil, bir sınıf elinde tutacaktı. Hiçbir parti üyesinin birkaç önemsiz eşya dışında kişisel malı yoktu. Kolektif olarak Okyanusya'daki her şey partinindir. Her şey onun denetimi altında işler ve üretilenler onun uygun gördüğü biçimde tüketilir. Devrimi izleyen yıllarda bu durum hiçbir muhalefetle karşılaşmadı. Tüm işlem bir kolektifleştirme olarak tanıtıldı. Kapitalist sınıf ortadan kalkarsa ardından sosyalizmin geleceğine öteden beri inanılmıştı. Kapitalistler gerçekten de ortadan kaldırıldılar. Fabrikalar, madenler, topraklar, evler, ulaşım araçları, her şey ellerinden alındı. Kişisel mülk olmayınca da bunların ortak mülk olması gerekirdi. Eski sosyalizm akımlarından doğan ve onun terminolojisini kullanan İngsoz, sosyalist programdaki ana madde olan kolektifleştirmeyi gerçekleştirdi. Böylece önceden de istenmiş olduğu gibi ekonomik eşitsizlik süreklileştirilmiş oldu. Ama hiyerarşik bir toplumu süreklileştirmenin sorunları bundan daha derindir. Yönetici grubun iktidardan düşmesinin yalnız dört yolu vardır. Ya dışarıdan gelen bir kuvvete yenilir, ya kitleleri başkaldırıya yöneltecek derecede kötü yönetir, ya kuvvetli ve hoşnutsuz bir orta sınıf ortaya çıkmasına izin verir, ya da kendine olan güvenini yitirir. Bu nedenler tek başlarına hareket etmezler ve ilkece her biri bir dereceye kadar işe karışırlar. Bunların tümünü denetleyebilen bir yönetici sınıf sürekli olarak iktidarda kalabilir. Sonuç olarak her şey yönetici sınıfın kendi tutumuna bağlıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarından sonra ilk tehlike ortadan kalkmıştı. Dünyayı günümüzde aralarında paylaşmış bulunan üç devletin birbirlerini yenmeleri olanaksızdır. İkinci tehlike de kuramsaldır. Kitleler asla yalnızca ezildikleri için kendiliklerinden başkaldırmazlar. Kendilerine karşılaştırma yapabilecekleri ölçüler verilmedikçe ezildiklerinin bilincine varmazlar. Eski dönemlerde sık sık yaşanan ekonomik sarsıntılara artık gerek yoktur. Bunların oluşmasına izin verilmemektedir. Toplumumuzda gelişen makine teknolojisinin sonucunda ortaya çıkan üretim artığı sorunu sürekli bir savaş durumunun korunmasıyla çözümlenmiştir. Savaş ayrıca toplum psikolojisini istenilen düzeyde tutulmasını da sağlar. Şimdiki yönetimi ilgilendiren tehlikeler yarı işsiz, becerikli, iktidara susamış yeni bir sınıfın içlerinden kopması ve bir de kendi saflarında liberalizm ve kuşkuculuğun gelişmesidir. Sorun eğitimseldir. Gerek yöneticilerin, gerekse onların altındaki memurların bilincini denetim altında bulundurmak gerekmektedir. Kitlelerin bilincini yalnızca olumsuz bir yönde etkilemek yeterlidir. Önceden hakkında bir şey bilmese bile insan bu satırları okuduktan sonra Okyanusya toplumunun genel yapısını kavrayabilir. Piramidin tepesinde büyük birader vardır. Büyük birader yanlışlık yapmaz. Tüm güç onun elindedir. Her başarı, her zafer, her buluş, bütün bilgi, bütün mutluluk, bütün erdem onun önderliği altında var olur ve ondan esin alır. Kimse bugüne kadar büyük biraderi görmüş değildir. Kendisi posterlerde bir yüz, tele ekranda bir sestir. Ne zaman doğduğu bilinmez ama asla ölmeyeceği ortadadır. Parti kendisini büyük birader imgesi arkasına gizleyerek dünyaya açılmaktadır. Bu imgenin işlevi sevgi, korku ve saygı gibi bir kuruluştan çok bir kişinin üzerinde daha kolaylıkla yoğunlaşabilecek duygular için bir odak noktası oluşturmaktır. Büyük biraderin altında iç parti bulunur. Okyanusya nüfusunun %2'sinden az olan 6 milyonluk bir üye sayısı vardır. İç partiden sonra dış parti gelir. İç parti devletin beyni ise dış parti elleri sayılabilir. Onun altında ise ülke nüfusunun %85'ini oluşturan aptallar ordusu, proleterler bulunmaktadır. Eski sınıflandırmada proleterler alt sınıfa karşılık gelirler. Sürekli el değiştiren ekvator ülkelerindeki kölelerse bu yapının sürekli ya da gerekli bir parçası değildirler. İlki olarak bu sınıflara üyelik kalıtımsal değildir. Kurama göre anne ve babası iç parti üyesi olan çocuk iç parti üyesi olarak doğmaz. Partinin herhangi bir bölümüne giriş 16 yaşında geçilen bir sınavla olur. Seçimde ırklar arasında bir fark gözetilmediği gibi Okyanusya'nın bir bölgesi ötekinden daha üstün tutulmaz. Partinin yüksek basamaklarında Yahudiler, Zenciler, saf kızılderili kanı taşıyan Güney Amerikalılar vardır ve bölge yöneticileri yine o bölge insanları arasından seçilirler. Okyanusya'nın hiçbir yerinde insanlar uzaktaki bir başkentten yönetilen bir sömürge halkı olduklarını düşünmezler. Okyanusya'nın başkenti yoktur. Önderinin nerede olduğu bilinmez. İngilizcenin her yerde kullanılması ve yeni konuşun resmi dili olması dışında bir merkezileşme yoktur. Yöneticileri bir arada tutan kan bağları değil, ortak bir öğretidir. Toplumumuzun ilk bakışta kalıtım temelleri gözetilerek sınıflara ayrılmış bir yapı izlenimi bıraktığı doğrudur. Değişik sınıflar arasındaki yakınlaşma kapitalizme, hatta sanayileşme öncesi dönemlerde oranla daha azdır. Partinin iki kolu arasında sınırlı bir alışveriş vardır ve bu zayıf kişilerin iç partiden uzaklaştırılması ve tutkulu dış parti memurlarının yükselmelerine izin verilerek zararsızlaştırılması biçimindedir. Proleterler uygulamada parti içine alınmazlar. İçlerinde bir huzursuzluk nedeni olabilecek kadar yetenekli ve akıllı kişiler düşünce polisi tarafından saptanarak yok edilirler. Bu durum bir ilke sorunu olarak algılanmamalıdır. Parti sözcüğün eski anlamıyla bir sınıf değildir. Gücünün kendisinden sonra mutlaka çocuklarına geçmesine çalışmaz. En yetenekli kimseleri başa getirmenin bir olanağı kalmasa parti proleter tabakadan yepyeni bir kuşağı bünyesine almaktan çekinmezdi. İlk yıllarda parti üyeliğinin kalıtsal olmaması muhalefeti yatıştırmakta önemli rol oynamıştır. Sınıf ayrıcalıklarına karşı savaşmak için eğitilmiş olan eski tip sosyalistler kalıtsal olmayan bir şeyin sürmeyeceğini varsaydılar. Babadan oğula geçen aristokrasilerin hep kısa ömürlü olduğunu, buna karşılık Katolik Kilisesi gibi bir kuruluşun yüzlerce, binlerce yıl yaşayabildiğini göremediler. Oligarşik yönetimin temeli babadan oğula geçmesi değil, ölenler tarafından yaşayanlara aktarılan bir dünya görüşünün ve yaşama biçiminin sürdürülmesidir. Yönetici grup yerine geçecekleri saptayabildiği sürece yönetici kalır. Parti soyunu değil kendisini ölümsüzleştirmeyi amaçlar. Hiyerarşik yapı aynı olduğu sürece gücün şunun ya da bunun elinde olması önemli değildir. Zamanımızı belirleyen tüm inançlar, alışkanlıklar, zevkler, duygular ve düşünsel davranışlar şimdiki toplumun gerçek yapısının ve partinin gizeminin anlaşılmasına engel olacak biçimde şekillendirilmiştir. Gerçek bir başkaldırı ya da başkaldırıya doğru bir adım henüz olanaksızdır. Proleterlerin korkulacak bir yanı yoktur. Kendi hallerine bırakılırsa kuşaklar yüzyıllar boyu çalışırlar, ürerler ve ölürler. İçlerinde başkaldırı için bir itki oluşması şöyle dursun, yaşadıkları dünyanın bundan daha farklı olabileceğini kavrama gücünden de yoksundurlar. Ancak gelişen endüstri teknikleri onların eğitilmesini gerektirseydi tehlikeli olabilirlerdi. Ama bugün askeri ve ticari rekabet bir önem taşımadığından halkın eğitim düzeyi de gerçekte düşmektedir. Kitlelerin ne düşündükleri partiyi ilgilendirmez. Kafalarında düşünce diye bir şey olmadığı için onlara düşünce özgürlüğü tanınmıştır. Öte yandan bir parti üyesinin en önemsiz bir konuda hakkındaki düşüncesinin bile farklılaşmasına izin verilmez. Bir parti üyesi doğumundan ölümüne dek düşünce polisinin gözetimi altında yaşar. Yalnız olduğu zaman bile yalnızlığından emin değildir. Nerede olursa olsun, uyurken ya da uyanıkken, çalışırken ya da dinlenirken, banyoda ya da yatakta uyarılmadan gözetlenebilir ve kendisinin bundan haberi olmaz. Yaptığı hiçbir şey önemsiz gözüyle bakılmaz. Arkadaşlıkları, dinlenmesi, karısına ve çocuklarına karşı davranışları, yalnızken yüzünün anlatımı, uyurken sayıkladıkları, hatta bedeninin kendine özgü davranışları, hepsi titizlikle incelenir. Yalnız yanlış davranışların değil, herhangi bir özgünlüğün, ufak da olsa davranışlarındaki bir değişikliğin, bir içsel çekişme belirtisi olabilecek herhangi bir sinirli davranışın gözden kaçmasına olanak yoktur. Kendilerine hiçbir konuda seçme özgürlüğü tanınmaz. Öte yandan davranışları herhangi bir yasa ya da belirli bir davranış biçimiyle sınırlandırılmış değildir. Okyanusya'da yasa yoktur. Saplandıkları zaman ölüme neden olabilecek düşünce ve davranışlar resmen yasaklanmamıştır. Sonu gelmeyen temizlikler, tutuklamalar, işkenceler, idamlar, işlenmiş suçları cezalandırmak için değil, gelecekte bir gün suç işleyebilecek kişileri ortadan kaldırmak içindir. Bir parti üyesinin yalnız doğru düşünmesi yetmez, doğru içgüdülerinin de olması gerekir. Kendisinden beklenen inanç ve tutumların çoğu hiçbir zaman açıkça belirtilmez. Eğer belirtilecek olsa, İngsos'taki çelişkiler ortaya çıkar. Eğer parti üyesi tam bir bağnazsa, yeni konuşta iyi düşünense, her durumda doğru olan inançları ve kendisinden beklenen duyguları düşünmeksizin bilir. Yeni konuştaki suç durdurma, siyah beyaz ve çift düşün gibi sözcükler çevresinde toplanan çocukluğunda geçtiği bir düşünsel eğitim onun herhangi bir konu üzerinde pek fazla düşünmesini olanaksız kılar. Bir parti üyesinin kişisel duyguları olamaz. Ondan dış düşmanlardan ve iç sabotajlardan sürekli nefret etmesi, zaferlerden gurur duyması, partinin gücü ve dehası karşısında kendisini bir hiç olarak görmesi beklenir. Boş ve doyumsuz olan hayatının doğurduğu hoşnutsuzluklar, 2 dakikalık nefret gibi araçlarla dışarı çevrilir ve dağıtılır. Kuşkucu ve baş kaldıran bir tutum yaratabilecek olan düşünceler de yine genç yaşta aşılanan iç denetim yoluyla önceden öldürülür. Küçük çocuklara bile öğretilebilen bu denetim sisteminin ilk ve en basit aşamasına yeni konuşta suç durdurma denir. Suç durdurma, tehlikeli bir düşüncenin eşiğindeyken içgüdüsel bir tepkiye benzer bir tepkiyle düşünmeyi durdurmaktır. Mantık yanlışlarını fark etmemek, İngsos'a karşı olabilecek en basit düşünceleri bile kavramamak yeteneğini içerir. Kısacası suç durdurma, koruyucu bir aptallıktır. Ama aptallık yeterli değildir. Kurallara tam anlamıyla bağlılık, düşünce sistemine tam bir egemenliği gerektirir. Okyanusya toplumu, büyük biraderin her şeye gücünün yettiğine ve partinin değişmezliği inancına dayanır. Ama bu inançların aslı yoktur. Ve bu nedenle olayları ele alırken parti üyesi bir an bile gevşemeyen bir koşullara uyma yeteneğine gereksinme gösterir. Burada yol gösterici siyah beyaz sözcüğüdür. Tüm yeni konuş sözcükleri gibi bu da iki karşıt anlamı içermektedir. Düşmana uygulandığı zaman apaçık gerçeklere karşın siyahın beyaz olduğunu öne sürmektir. Bir parti üyesine uygulandığı zamansa parti disiplinini gerektirdiği için bağlılıkla siyaha beyaz diyebilmek anlamını taşır. Aynı zamanda siyahın beyaz olduğuna gerçekten inanma yeteneğidir. Daha da ötede siyahın beyaz olduğunu bilmek ve sonra karşıtına inandığını unutmak demektir. Bu geçmişin sürekli değiştirilmesini gerektirir. Bu da yeni konuşta çift düşün adı verilen ve her şeyi içeren bir düşünce sistemiyle sağlanmıştır. Geçmişin değiştirilmesi için 2 neden vardır. Bunlardan birincisi yardımcı yani önlemsel niteliktedir. Yardımcı neden, parti üyesinin de proleter gibi eşleştirmeye yönelik olmasıdır. Atalarından daha iyi durumda olduğuna ve ortalama yaşama düzeylerinin yükseldiğine inanması için öteki ülkelerle olduğu gibi geçmişle de ilgisi kesilmelidir. Ama geçmişin değiştirilmesi için çok daha önemli bir neden, partinin yanlış yapmayacağı savıdır. Parti tahminlerinin hep doğru çıktığını göstermek için bütün söylevlerin, istatistiklerin ve her türlü kayıtın sürekli değiştirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra öğretide bir değişiklik onaylanmaz. Çünkü birinin düşüncesini hatta siyasetini değiştirmesi zayıflığını açığa vurması demektir. Örneğin eğer Avrasya ya da Doğu Asya hangisi olursa bugün düşmansa hep düşman olmuş olması gerekir. Eğer olaylar tersini gösteriyorsa olaylar değiştirilmelidir. Bu nedenle tarih sürekli yeniden yazılmaktadır. Geçmişin günden güne değiştirilmesi Doğruluk Bakanlığı tarafından yazılır ve bu düzeni dengede kalması için Sevgi Bakanlığı tarafından yürütülen baskı ve casusluk etkileri kadar önem taşır. Geçmişin değişebilirliği İngsos'un temel ilkelerindendir. Geçmiş olayların nesnel gerçekliğinin olmadığı yalnızca yazılı kayıtlarda ve insan belleğinde yaşayabileceği kabul edilir. Geçmiş kayıtlar ve insan belleği ne de birleşiyorsa gerçek odur. Parti tüm kayıtları ve üyelerinin belleklerini denetim altında bulundurduğu için geçmişe de istediği biçimi verebilir. Her ne kadar geçmiş değiştirilebilirse bile ortada değişmiş olduğu düşünülen bir olay yoktur. Çünkü istenilen anda yeni biçime sokulan geçmiş yürürlüktedir. Ondan önce başka bir geçmiş var olmuş olamaz. Birçok kereler olduğu gibi aynı olay 1 yıl süresince defalarca değiştirilebilir. Parti her zaman mutlak gerçeği bilir. O halde mutlak gerçeğin şimdikinden farklı olamayacağı açıktır. Görüldüğü gibi geçmişin denetlenmesi, belleğin eğitilmesi üzerine kurulmuştur. Yazılı kayıtları o anki durumlara uydurmak yalnızca mekanik bir işlemdir. Ancak olayların istenildiği biçimde geliştiğini hatırlamak da gerekir. İnsanın anılarını yeniden düzene soktuktan ya da yazılı kayıtları değiştirdikten sonra yapılmış olan bu işlemler de unutulmalıdır. Bunun için belirli bir düşünce tekniği gerekir. Bu, parti üyelerinin çoğunun ve hele bağnaz oldukları kadar akıllı olanların öğrendikleri bir şeydir. Eski dilde buna gerçeğin denetlenmesi adı verilir. Yeni konuşta ise çift düşün denir. Çift düşün başka şeyleri de kapsar. Çift düşün, insanın iki çelişik düşünceyi aynı anda kabullenmesidir. Parti aydını, anılarının hangi yönde değiştirilmesi gerektiğini bilir. Bu nedenle gerçekle oynandığını da bilir. Çift düşün yöntemiyle gerçeğin zedelenmediğine kendini inandırır. Bu işlem bilinçli yapılmalıdır, yoksa kesinliğini yitirir. Ama aynı zamanda bilinçsiz de olmalıdır, yoksa bir düzenbazlık ve dolayısıyla bir suçluluk duygusu uyandırır. Çift düşün, Ingsoc ilkelerinin püf noktasıdır. Çünkü partinin temel işlevi tam bir dürüstlük taşıyan amacın yıkılmasını önlemek için bilinçli yanılmayı kullanmaktır. Bire bile söylenen yalanlara yürekten inanmak, zararlı görülmeye başlayan bir gerçeği unutmak, nesnel gerçeklerin varlığını yadsırken bu gerçekleri sürekli göz önünde bulundurmak gerekli şeylerdir. Çift düşün sözcüğünün kullanımı bile çift düşünü gerektirir. Bu sözcüğü kullanmakla insan gerçekleri zedelediğini kabullenmektedir. Yeni bir çift düşünle bu kafadan silinir. Bitip tükenmeksizin süren bu işlem yardımıyla gerçek sürekli geride bırakılmaktadır. Parti çift düşün yardımıyla tarihi durdurmak olanağını bulmuştur. Belki daha binlerce yıl bunu başarıyla sürdürecektir. Geçmişteki bütün oligarşiler ya katılaştıkları ya da gevşedikleri için iktidardan düşmüşlerdir. Ya aptallıkları ve gururları yüzünden kendilerini değişen koşullara uyduramamışlar ve devrilmişler ya da korkaklık ve hoşgörüleri yüzünden zor kullanacakları yerde ödün vermişler ve gene devrilmişlerdir. Devrilmeleri ya bilinç ya da bilinçsizlik nedenleriyle olmuştur. Partinin başarısı her iki koşulun da aynı anda var olduğu bu düşünce sistemini geliştirmiş olmasıdır. Başka hiçbir düşünce sistemi üzerinde parti sürdürülemez. Eğer yöneten yönetimini sürdürmeyi istiyorsa gerçeklik duyusunu bozmalıdır. Kendisinin yanlış yapmayacağına inanmak ve geçmişteki yanlışlardan ders almak yönetmenin sırrıdır. Çift düşünü en büyük başarıyla uygulayanların onu bulan ve onun geniş bir düşünce sahtekarlığı sistemi olduğunu bilenler olduğunu belirtmek gereksizdir. Toplumumuzda olup bitenlerden en çok haberdar olanlar aynı zamanda dünyayı olduğu gibi görmekten en uzak olanlardır. Genelde anlayış ne kadar genişse aldanma da o kadar geniştir. Daha zeki olan daha az akıllıdır. Bunun en açık kanıtı şudur. Sosyal sınıflar tırmandıkça savaş tutkusu daha da güçlenmektedir. Savaşa karşı en akılcı tutumu takınanlar sürekli el değiştiren topraklardaki kölelerdir.